bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Din Devletleri Aysel Ekşi Ümit Yayın Evi 2. Basım 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Serdar Berberoğlu. Sunuş. Dine dayandırılan kuralların nasıl uygulandığını gazete haberleri anlatıyor. Önce şunu söylemek isterim. Ben dine ve dinsel inançlara saygılıyım. Ama dindar insanla dinciyi kesinlikle birbirinden ayrı görüyor ve son yıllarda dincilerin elinde dinin çarpıtılmasına kayıtsız kalamıyorum. Ülkemizde öyle bir noktaya gelindi ki artık İran'daki, Cezayir'deki, Mısır'daki kadınlar bizden ders alın diye feryat ediyorlar. Çünkü İslam ülkelerinde bazı dinciler kendi şahsi çıkarları için dini kötüye kullandılar. Evlatlarının geleceğini düşünen bütün ana babalar şimdi endişe içinde. Öyleyse İran'da, Cezayir'de, Sudan'da, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, başka ülkelerde gerçekten neler oluyor? Bunları gazete haberlerinden öğrenelim. Çünkü günümüzde dine dayandırılmak istenen kuralların nasıl uygulanmaya çalışıldığını gazete haberlerinin kendileri ortaya koyuyor. Bu kitaptaki fotoğraflar Ali Öz'ün arşivinden sağlanmıştır. Ali Öz'e bu konudaki yardımları nedeniyle Muzaffer Aksoy'a, kitabın yayımını gerçekleştiren Ümit Yayıncılık'a ve tüm çalışanlarına özellikle Sevgi Özel'e teşekkür ederim. Profesör Doktor Aysel Ekşi. Başlarken, yüzyıllar boyunca İslam inancı dünyanın en büyük dinlerinden biri olmuştur. Yardımsever, hoşgörülü, başka dinlere saygılı ve ılımlı olması İslamiyet'in temel özellikleriydi. Fakat son yıllarda İslami uyanış, İslami diriliş gibi adlarla ortaya çıkan bazı akımlar İslamiyet'in bu özelliklerini büyük ölçüde gölgelemeye başladı. İslam sözcüğü neredeyse hep şiddet ve terörle yan yana anılır, hatta eş anlamlı kullanılır hale geldi. Öte yanda bugüne kadar benimsediklerimizden çok daha sofu ve katı öneriler İslamiyet adına yaşama geçirilmeye çalışıldı. Bu akımlarda özellikle kadınların yaşam biçimini tümden değiştirme çabası dikkati çekiyor. Örneğin İran, Afganistan, Mısır, Cezayir gibi pek çok İslam ülkesinde kadın çarşafa ve peçeye sokuluyor, 30-40 yıl önce kazandıkları haklar ellerinden alınıyor. Kadınların yaşamını sınırlamak hiç kuşkusuz kadınları o toplumda etkisizleştirme yoludur. Bu yeni akımlarda hep İslam'ın erkek egemenliğine dayalı yönü vurgulanıyor. İslamiyet'in kadına eşitlik, adalet ve eğitim verilmesini isteyen yönü hiç dikkate bile alınmıyor. Bu da gerçek inanç sahiplerini ve kadınları son derece üzüyor ve şaşırtıyor. En önemli nokta da bazı çevreler tarafından görünümde Hazreti Muhammed zamanındaki ideal İslam'a dönme çağrıları yapılırken bu çevrelerin yaklaşma biçimlerinde dinin saf ve inanç yönüyle değil bir devlet biçimi olarak İslamiyet'le ilgilenmekteler. Yani bu çevreler ülkenin politik kontrolünü elde etmek için dini kullanıyorlar. Dini yeniden yaşatıyoruz derken yer yer Hazreti Muhammed'in öğretilerini ve Kur'an'ı çarpıtıyorlar. Bu durumda karşımıza yanıtlanması gereken pek çok soru çıkıyor. Bunların arasında belki ilk soru şudur. İslami hareket neden son yıllarda artmıştır? İslami hareketin son yıllarda artmasının hiç kuşkusuz çok çeşitli nedenleri ve buna bağlı olarak da çeşitli açıklamaları var. İranlı gazeteci Amir Tahari'nin yorumuna göre bu artış İran, Türkiye ve Arap dünyasında Marksist hareketler karşısında dinin devlet politikaları gereği desteklenmesiyle başlamıştır. Buna göre Marksist hareketlerin ortaya çıkışı hükümetleri ve silahlı kuvvetlerin bir kısmını endişelendirmiş, özellikle İran, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerde solu etkisizleştirmede ve sol ile çarpışmada en etkili yol olarak dinin desteklenmesi yoluna gidilmiştir. Örneğin İran'da devlet her yıl İranlı mollalara 50 milyon dolar vererek onları sola karşı bir silah olarak kullanmıştır. Mısır'da gerek Nasır gerek Enver Sedat, Müslüman kardeşleri ve diğer dinci grupları sola karşı kullanmış, aynı şeyler Türkiye'de ve Cezayir'de de yapılmıştır. Tahiri'ye göre İslam'ın aşırı dinci yönünü kullanma fikrini bazı dış çevreler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri çok tuttular. Çünkü bu din silahı Solla ve Sovyetler Birliği ile Soğuk Savaş'ta çok güzel kullanılabilirdi. Nitekim Kissinger bile bir konuşmasında da bunu açıkça belirtmiş, İslam'ın sosyalizme karşı bir çeşit aşı olduğunu söylemişti. Ancak Batı dünyası Sovyet kamplarına karşı İslam'ı kullanmaya çalışırken, Sovyetler de aşırı dincileri Batı'ya karşı destekleyerek bu komplolara aynen yanıt vermişlerdir. Örneğin Sovyetler İran'da Tudeh Partisi'ni parasal yönden besleyerek desteklemiş ve bu parti Hümeyni'nin İran'ın başına gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Batılı yorumcuların bir kısmı İslamiyet'in son yıllardaki hızlı gelişimini 1979 yılında İran'da bir İslam devriminin gerçekleşmesine bağlıyorlar. Bu devrimden 16 yıl sonra İran halkının tam bir bunalma noktasına geldiği, bu devrimin İran'da hiçbir şeyi çözmediği bilinmesine rağmen diğer İslam ülkelerinde liderler kurulan İslam devletinden çok etkilenmişlerdir. Bilindiği gibi Hümeyni, İran İslam devrimini yaparken önce İran'ı ve daha sonra da tüm Müslüman dünyasını Hazreti Muhammed zamanındaki eski altın günlere döndürmeyi vaat ediyordu. Hümeyni bunu yapmamıştır ama İran İslam devriminin Mısır, Cezayir, Sudan, Endonezya, Malezya, Tacikistan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Bosna'daki gelişmeler üzerinde önemli etkileri olmuştur. Tüm dünyada İran'a karşı özel olarak gösterilen ilgi ve duyulan korku, bu İslam ülkelerinde İslami bir bilinçlenmeye ve pek çok Müslümanın kendini daha güçlü hissetmesine yol açmıştır. Böylece 1979'da İran'da yapılan devrim, diğer İslam ülkelerindeki politik denge ve değerleri değiştirmiştir. Batılı bazı yazarlara göre İslami hareketin son yıllarda hız kazanmasının kaynağında petrol konusu yatmaktadır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 1970'li yıllarda Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail'i tutmasına ve modern silahlarla donatmasına kızan Arap ve Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'ni cezalandırmaya ve petrol silahını kullanmaya karar vermişlerdi. Böylece Körfez ülkeleri birdenbire petrol fiyatlarını görülmemiş şekilde yükselterek ABD'yi en hassas yerinden vurmuştu. ABD halkı ve ABD ekonomisi bundan büyük zarar görmüş, petrol fiyatları bir hamlede 4 kat artmış ve tüm dünya bir ekonomik sarsıntı geçirmişti. Sonuçta bu ekonomik sarsıntıdan en büyük zararı da fakir Müslüman ülkeler görmüştü. Mısır, Yemen, Ürdün, Sudan giderek çok fakirleşmiş, aynı bölgedeki çok daha az nüfuslu Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri ise büyük petrol kaynakları sayesinde çok zenginleşmişti. Böylece hızla zenginleşen Müslüman Arap ülkeleriyle korkunç derecede sefaletle boğuşan fakir Müslüman ülkeler arasındaki fark daha da büyümüştü. Bir süre sonra milyonlarca fakir Mısırlı, Yemenli, Ürdünlü ve Filistinli iş aramak üzere petrol zengini komşu ülkelere gitmişti. Bu insanlar kendi ülkelerindeki düzende büyük hayal kırıklığına uğradıkları oranda bolluk içindeki zengin ülkelerin güçlü insan görünümündeki dini liderlerinden çok etkilenmişlerdir. Bu noktada bazı batılı yorumculara göre petrol zengini Müslüman ülkelerin durumu fakir Müslüman ülkelerde yeni bir İslami bilinçlenme yaratmıştır. İslami gurur batılı güçlere direnme kavramları giderek önem kazanmış ve bütün çözümlerin İslamiyet'te bulunacağı inancı ile tek yol İslam sloganları yükselmeye başlamıştır. Batılı diğer bazı yazarlara göre Arap ülkelerinde Müslümanlar uzun yıllar Batı tarafından aşağılanmış, bu nedenle Müslümanlar Batı'ya derinden gücenmiştir. İşte şimdi petrolün kazandırdığı büyük zenginlik karşısında petrol zengini Müslüman Arap ülkeleri Batı'dan öç almaktadır. İslami hareketin son yıllarda büyük hız kazanmasının nedenlerinden biri de batılı yazarlara göre şudur. Mısır, Ürdün, Suriye, Pakistan ve Bangladeş gibi fakir ülkelerin büyük şehirlerinde işsiz gençler toplanarak bunlara büyük paralar verilmiş ve militan örgütler yetiştirilmiştir. Amacı ödün vermez şekilde silahlı mukavemet olan Hamas gibi örgütler böyle kurulmuştur. Tüm dünyada inanç sahibi Müslümanlar İslam inancının temelde insancıl olduğunu savunarak silahlı çatışmalara karşıdırlar. Ama ne yazık ki amacı silahlı mukavemet olan bu gibi örgütler çığ gibi büyümeye devam etmektedir. Bu noktada karşımızdaki soru şudur: bu durum nereye kadar gider? Bazı Batılılar bir süredir İslam dünyası ile Batı arasında veya uygarlıklar arasında bir çatışma olacağı düşüncesindeydi. Son yıllarda diğer bazı Batılılar ise yakın bir gelecekte Müslümanların kendi içinde çatışma çıkmasını kaçınılmaz görmektedir. Yani çatışma laikler ile İslam kökten dincileri arasında olacaktır. İslam ülkelerinde İslami hareketin son yıllarda hız kazanmasının diğer önemli nedeni de herhalde şudur: bir süredir bu ülkelerdeki hükümetler halkın adalet ve eşitlik konularındaki beklentilerini karşılayamayacak kadar zayıftır, etkisizdir ve halkın sorunlarını çözmede başarısız kalmıştır. Bu nedenle İslami çevrelerden yükselen demagojik sloganlar yeni umutlar peşindeki halkın ilgisini yakalamaktadır. Nedenler ne olursa olsun, sonuçta tek yol İslam sloganlarıyla yola çıkan İslami akımların barış ve güvenliği yıkma tehlikesi giderek artmaktadır. Müslüman olmayan dünya bu yeni akımları 1930'lu yıllarda Avrupa'da yaşanan Nazizm ve faşizm benzeri tablolar olarak görüyor. Hatta eski Sovyetler Birliği'ne karşı izlenen Soğuk Savaş'ın yerini şimdi İslam'a karşı psikolojik soğuk savaş ve aşağılama almış gibidir. Şimdi batılı gazeteler çekiç orak bitti, İslam palalarına yol açın anlamında yazılarla dolu. Müslüman olmayan batılıların Müslümanlara tepki duymalarını haklı çıkarmak istercesine son yıllarda Mısır veya Cezayir gibi ülkelere giden batılı turistler özellikle hedef seçilip öldürülüyor, İslam ülkelerinde batıya karşı devamlı kin, nefret ve düşmanca duygular dile getiriliyor, öyle ki hem her tür batı teknolojisi ve bilimi aynen batıdan alınıp kullanılıyor, hem de batı devamlı aşağılanıyor. Ülkemizde de bu konuda çok yoğun batıyı suçlama ve aşağılama kampanyalarının yıllardır sürdürüldüğünü görüyoruz. Günümüzde dincilerin yöntemleri ülkeden ülkeye değişse de hepsinin ortak olduğu bir amaç var. Amaç batının etkisini kırmak, Batı tipi demokrasi ve Batı tipi yaşam düzeni yerine İslam din devletini koymaktır. Bunun için devamlı Batı aşağılanmalıdır ve bıkmadan usanmadan şu propaganda yapılmalıdır: Batı'da insanlar ahlaksızdır, Batı bozuktur, kokuşmuştur, Batı'da fuhuş vardır, rüşvet vardır, içki vardır, yolsuzluk vardır, her çeşit ruh pisliği vardır. Öyleyse batıdan gelen bütün değerler yıkılmalı ve İslamiyet egemen olmalıdır. Kurtuluş İslam'dadır. Batı çöktükçe İslam dünyası yeniden tıpkı 1400 yıl önceki gibi parlayacak ve bütün dünya İslamlaştırılacaktır. Bu düşünceye göre Müslüman insanı sadece Kur'an'ın hükümleri idare eder. Yani egemenlik Allah'ındır. Oysa teknolojik gelişiminde bilimsel düşünce ve araştırmayı temel alan Batı büyük bir hızla gelişmektedir. İslam ülkelerinde Müslüman kadınların hayatı hak etmedikleri biçimde kısıtlanırken, kadınlar örtüler altına sokulup eve kapatılırken ve ellerinden yasal haklarının çoğu alınırken, Müslüman olmayan Batı dünyası bu tablo karşısında İslamiyet'i en acı biçimde eleştirmekte ve aşağılamaktadır. Örneğin bugün hemen bütün batılı yayınlarda İslamiyet'te 4 temel olumsuz özellik bulunduğu vurgulanıyor. Buna göre İslamiyet kadına karşı bir dindir. İslamiyet gelişmeye karşı gerici bir dindir. İslamiyet bilime karşıdır ve İslamiyet aydınlara karşıdır. İslamiyet'in aşağılanması ve gerçeklerin saptırılması için böylece en uygun ortamı günümüz dincileri kendileri hazırlamış olmaktadır. Bir bakıma bu dinciler İslamiyet'e en büyük zararı verenlerdir. Müslüman olmayan batılı dünya cihat çağrıları yapan Müslümanların yeniden Avrupa'ya yayılmasını istememiş, ne yazık ki bunun cezasını uzun süre Avrupa'nın göbeğindeki Bosnalı Müslümanlar çekmiştir. Batılı kendini açıkça düşman ilan eden Müslümana el uzatmamış, uzatmayacağını da uzun süre açıkça belli etmiştir. Şimdi Batı İslamiyeti aşağılamak için her türlü kozu eline geçirmiş olarak bütün ipuçlarını değerlendiriyor. Ben Eylül 1995 tarihinde İngiltere'deydim. İngiltere'nin her yerinde ve hatta havaalanlarındaki kitapçı vitrinlerinde İslamiyet'in en kötü biçimde uygulanışını ele alan kitapların sergilenmesi dikkatimi çekti. İran'da, Suudi Arabistan'da, Yemen'de geçtiği ve gerçek hayat hikayeleri olduğu kapaklarında yazılı iç karartıcı 8 roman, bestseller, en çok satan kitaplar başlığı altında satılıyordu. Kitapları incelediğim sırada dünyanın her yerinden çok sayıda insan gelip bu kitapları satın aldılar ve dünyanın dört bir yanına götürdüler. Bu kitaplardan sultana, sultanının kızları ve kızım olmadan asla adlı üçü Türkçe'ye de çevrilmiş son kitabın ABD'de filmi de yapılmıştır. İnsan bir Müslüman olarak bu durumdan gerçekten üzüntü duyuyor. Tıpkı bundan birkaç yıl önce Gece Yarısı Ekspresi filminin Türkiye için çok kötü bir propaganda olarak zihinlerde silinmez izler bırakması gibi şimdi İslamiyet'i aşağılayan yayınlar modasının başlayacağı anlaşılıyor. Ama ne yazık ki içinde anlatılanları yalanlayamıyorsunuz. Çünkü abartılı da olsa gerçek olduklarını biliyorsunuz. Tıpkı Türkiye'de işkence olaylarının gerçekten var olduğunu bildiğiniz için o malum filmi yalanlama imkanınızın olmaması gibi. Bu noktada şimdi yazmakta olduğum bu kitap nedeniyle senin yaptığın da bu değil mi diye sorulabilir. Hayır değil. Bu kitabı sadece din devletlerinde insanların nasıl yaşadığını belgelerle göstermek amacıyla yazıyorum. Çünkü dinin politik amaçla kullanılması, yani bazılarının politik güç elde etmesi için dini kullanmak istemesi pek çok Müslüman gibi beni de korkutuyor, kızdırıyor ve üzüyor. Ben dindar ve dinci sözcüklerini kesinlikle birbirinden ayrı düşünüyor ve sadece dincilerin eylemlerini ele alıyorum. Dinciler Türkiye'de bir din devleti kurulmasını istediklerini kendileri söylüyorlar. Bir İslam devletinde din ile devlet arasında hiçbir ayrım olmadığını, yani dinle devletin aynı şey olduğunu söylüyorlar. Buna göre bir İslam ülkesinde aradan 1400 yıl geçmiş de olsa bugün İslamiyet hem bir devlet düzeni olmalı hem de günlük yaşamımızı idare etmelidir diyorlar. Keza Müslüman insanın giyimi o devirdeki gibi olmalıdır. İslam ülkesinde adalet sistemi, bankacılık, evlilik, çocukların eğitimi, insanların cinsel yaşamı, yemesi, içmesi hep o temelde olmalıdır. Bizim ülkemizde artık yüksek sesle söylenenler ve yazılanlar da gösteriyor ki ellerine fırsat geçerse bu aynen bizim ülkemizde de böyle uygulanacaktır. Oysa gerçek Müslümanlar bilir ki 1400 yıl önce İslam dini gerçekten dünyayı aydınlatmıştır. Ama yazık ki din alimi geçinenlerin çağa uyumu engelleyen kişisel yorumları yüzünden İslam toplumu geriye gitmiştir. Şimdi de İslam dini bazılarının iktidar hesaplarına alet edilmektedir. Son yıllarda İslami hareketin hızlanması için petrol zengini İslam ülkelerinden diğer İslam ülkelerine, onları da kendilerine benzetmek için büyük ekonomik ve askeri yardımlar yapıldığı hep söylenmektedir. Bu konuyu ele alan pek çok yayın dikkati çekiyor. Burada biraz da bu konuda bazı bilgiler aktaralım. İslami hareketi parasal açıdan destekleyenler. Uluslararası İslami hareket için alınan büyük silahlara, yaptırılan askeri eğitime, tüm dünyada kullanılan en etkili propagandaya, basılan büyük sayılardaki kitap ve dergilere harcanan para hiç az değildir. Bunlar nereden karşılanıyor? İslami harekette temel para kaynağının İran olduğunu söylemek çok yanlış olur. Gerçi İran'ın örneğin Sudan'daki İslami hareketi parasal olarak desteklediği bilinmekte, İslami ideolojiyi İslam ülkelerine yaymakta önemli bir rolü olduğu kesinlikle kabul edilmektedir. Ancak İran'ın kendi ekonomisi mollaların elinde çok kötü bozulmuştur. Bu nedenle İslami harekette en önemli ekonomik desteğin İran'dan gelmediği kolaylıkla söylenebilir. Uluslararası İslami harekete en cömert şekilde para harcayanlar hiç kuşkusuz bunu verebilecek zenginlikte olan petrol zengini 3 körfez ülkesi yani Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Bunların hepsi görünümde Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkiler içindedir. Orta Doğu'da barış sağlanması için çeşitli konferanslara katılırlar. Ama öte yanda Orta Doğu'da Suudi Arabistan Hamas'ı büyük paralarla desteklemiş ve Hamas'a bir yıl içinde 72 milyon dolar vermiştir. Hamas, Müslüman kardeşlerin Filistin koludur. Suudi Arabistan, ABD'de terör eylemleri suçlusu olarak ilan edilen Şeyh Ömer'e büyük parasal yardım yapmıştır. Müslüman kardeşleri 1950'li yıllardan beri parayla desteklemiştir. Öyle ki Müslüman kardeşlerin Sudan, Suriye, Ürdün ve diğer İslam ülkelerinde yaptığı silahlı eylemlerin parasal desteği Suudi Arabistan'dan gelmektedir. Suudi Arabistan'ın parasal yönden desteklediği diğer gruplar Pakistan İslami Cemaati ve Afgan Mukavemet Partisi'dir. O zamanki adıyla Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali sırasında Suudi Arabistan Afgan dinci partilerine 3.2 milyar dolar yardım yapmıştır. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in parasal yardımları büyük ölçüde vakıf ve yardım dernekleri, yarı hükümet tipi örgütler yoluyla yapılmaktadır. Rabıta veya Dünya İslam Birliği gibi. Örneğin Rabıta, batıdaki İslami öğrenci organizasyonlarına büyük paralar vermektedir. Bunlar ABD'de de aktiftir ve İslam dininden olmayanları İslam dinine çevirme amacıyla dünya çapında yoğun propaganda yapmaktadır. Yardım derneği ve vakıf şemsiyesi altında toplanmak çok daha kolaydır ve toplumda daha kolay kabul edildikleri için daha etkili olabilmektedirler. Bir kez kurulunca da bu örgütler İslam ideolojisini ve yeni tür İslam yaşama biçimini çok daha etkin biçimde enjekte etmeye ve parasal yönden desteklemeye başlarlar. Örneğin Ürdün'deki Filistin göçmen kamplarında çalışan gruplar kadınların tesettüre girmesi ve peçe takmaları koşuluyla kapanan her kadın başına o ailedeki erkeklere oldukça dolgun maaşlar bağlamıştır. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Kuveyt'te de yardım dernekleri erkeklerin birden çok eş almaları için erkeklere ayrıca ek paralar vermektedir. Üç Körfez Devleti tüm dünyada her tür İslami dinci faaliyetleri ayrım gözetmeksizin desteklemektedir. Örneğin bu alanda eylemlere girişenlere büyük paralar verilmekte, bu nedenle kişilerin korkusuzca dinci eylemlere karışmaları sağlanmaktadır. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gerek fidye olarak gerek rejimin başındakilere yönelik şantajlar yüzünden milyarlarca dolar ödemişlerdir. Kuveyt hükümetinin çeşitli aşırı dinci gruplar arasında Hamas için 1989'da ödediği miktar 60 milyon dolardır. Batılı yazarlara göre İslami hareket için gereken paranın bir kısmı da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zengin Müslümanlardan gelmektedir. Sosyal bilimci Profesör Ben Meir'e göre 1992 yılında 415 Hamas üyesi İsrail'den sınır dışı edildikleri zaman bunlar için Kaliforniya, Detroit ve Houston gibi ABD kentlerinde bir anda 1 milyon dolar toplanıvermiştir. Ürdün'deki Müslüman kardeşler üyelerinden alınan bilgiye göre ABD'de ve Batı'nın diğer ülkelerinde gelirlerinin büyük kısmını İslami hareketin yayılması için akıtan büyük iş yerleri vardır. Konuya Salt Türkiye açısından eğildiğimizde karşımıza çıkan önemli sorulardan biri de şudur. Türkiye'de İslami akımlar neden son yıllarda artmaktadır? Türkiye'de İslami akımlar neden arttı sorusuna verilecek yanıtları Soner Yalçın Hangi Erbakan kitabının ön sözünde bir tek cümlede özetlemiş, 1950'li yıllarda Demokrat Parti döneminde ekilen, 60'lı ve 70'li yıllarda filizlenen İslam, 80'li yıllarda özgürlükleri lüks sayan, solu ezen, dini dalga kıran olarak gören 12 Eylül askeri darbesi ve Özal döneminde yeşertilmiş devlet Güneydoğu Anadolu'da PKK karşısına İslam birleştirir mantığı ile Kürt İslam sentezini çıkarmıştır. Bireyin ve toplumun özgürleşmesi demek olan laiklik ise devlet katına hapsedilmiştir.